Ayrım 9, Dönüş Yolu, Erik Maria Remarque, sayfa 84. Şişman bedeninin üst kısmını öne eğmiş olan onbaşı cesetlerin solgun yüzlerine bakıyordu. Yüzlerde dehşetin o tanımlanması olanaksız anlatımı neredeyse bağıracak bir sessizlik oluvermişti. Albert soğuk bir tavırla en iyisi dedi, şimdi bir dua okuyup dönün yerinize. Onbaşı alnındaki teri silerek yapamayacağım diye mırıldandı. Müthiş bir korkuya kapılmıştı. Bunun ne demek olduğunu bilirdik. Haftalarca hiçbir şey duyulmaz ama en umulmadık bir anda insanı alaşağı ediverirdi. Yüzü yemyeşil olan onbaşı zeylik sendeleye sendeleye uzaklaşmıştı. Caden kuru bir sesle burada karşılıklı bonbon fırlatılıyor sanmış olmalı dedi. Yağmur hızlanmıştı, sabırsızlanıyorduk. Domuz herif yine görünmemişti. Sonunda Ludwig Breyer'i pelerinlerinin altından çıkardık. O da hafif sesle bir ölüler duası okudu. Cesetleri birer birer çukura indiriyorduk. Bu işi yaparken Wilde da yardım ediyordu. Bütün bedeninin öfkeden titrediğini fark ediyordum. Hemen hemen anlaşılmaz bir sesle sizlerin öcü alınacak diye mırıldanıyordu. Hep aynı şeyi tekrarlıyordu. Hayretle ona bakıp ne var senin böyle diye sordum. İlk defa ceset görmüyorsun ya. Wilde bir daha ağzını açmadı. İlk sıradaki cesetlerin çukura henüz koymuştuk ki Valentin ve Yup bir çadır bezi daha getirdiler. Yup bu henüz yaşıyor dedi ve çadır bezini iki yana açtı. O tarafa şöyle bir bakan Kossole fakat pek fazla yaşamaz dedi, biraz bekleriz. Çadır bezindeki adam kesik kesik hırıltılar çıkarıyordu. Her soluk alışında çenesinin üstünden kanlar akıyordu. Yup buradan götürelim mi diye sordu. Albert o zaman ölü verir dedi ve çenenin kanlarını gösterdi. Adamı yanlamasına sardık çadır bezine. Max Weil onunla uğraşıyordu. Biz de işimize devam ettik. Valentin bana yardım ediyordu. Glazer'in cesedini çukura uzatırken Valentin karısı karısı diye mırıldandı. Yup dikkat şimdi Schroeder'i veriyoruz diye aşağıya seslendi ve çadır bezini silkeledi. Brugger kapa çeneni diye fısıldadı. Cesedi henüz kollarını almış olan Kossole hiçbir şey anlamamış bir tavırla kimi dedin diye sordu. Ferdinand'ın her şeyi bildiğini sanan Yup Schroeder'i yanıtını verdi. Kossole öfkeyle saçmalama sana öküz kafalı diye bağırdı, o tutsak düştü. Kossole'nin yanı başında duran Albert Troske söylediği doğru Ferdinand dedi. Soluğumuzu tutuyorduk. Kossole tek bir söz daha söylemeden cesedi yine yukarıya kaldırdı ve kendisi de tırmandı. Sonra bir cep lambası tutup aydınlattı. Yüzden arta kalmış parçaya iyice eğilip dikkatle baktı. Karl domuz herif savuştu bereket diye fısıldadı. Olacakları kıpırdamadan bekliyorduk. Kossole yerinden doğruldu ve kısaca kürekleri buraya verin dedi. Bir cinayet falan bekliyorduk fakat Kossole yeri kazmaya başladı sadece. Schroeder için tek kişilik bir mezar kazıyor ve bu işi hiç kimseye bırakmıyordu. Cesedi çukura da kendisi taşıdı. Z ligi falan düşündüğü yoktu. Kendisini yaptığı işe öylesine vermişti. Sabahın alacakaranlığında her iki mezar da hazırdı. Yaralı bu arada öldüğü için onu da ötekilerin yanına koyuverdik. Toprağı düzledikten sonra haçları koyduk. Kossole üstü boş haçlardan birine Schroeder'in adını mürekkepli kalemle yazdı ve tepesine bir de çelik miğfer astı. Ludwig bir daha geldi, miğferlerimizi elimize aldık. Ludwig iki dua daha okudu. Albert de onun yanında sapsarı durmaktaydı. Okulda Schroeder'in sıra arkadaşıydı ama hepsinden bitkini Kossole'ydi. Müthiş üzgün ve bitkin bir hali vardı, ağzını açıp tek laf etmedi. Bir zaman daha öylece kaldık. Yağmur hep yağıyordu. Sonra karavanacılar geldi ve hep birlikte yemeğe oturduk. Sabahleyin domuz herifin yakında bir barınaktan çıkıverdiğini gördük. Oysa biz onun çoktan uzaklaştığını sanıyorduk. Kilometrelerce öteden leş gibi içki kokuyordu ve ancak şimdi geriye dönecekti. Kossole onu görünce sanki böğürdü. Bereket Willy yakınındaydı. Hemen atılıp Ferdinand'ı sımsıkı tuttu. Ama kurtulup da onbaşıyı boğmaması için dördümüzün bütün gücümüzle yardım etmemiz gerekti. Ancak bir saat sonra aklını başına topladı ve onbaşının arkasından gitmekle belaya girmekten başka bir şey yapmayacağını anladı. Fakat Schroeder'in mezarının başında Zeylik'le hesaplaşacağına dair yemin etti. İşte şimdi Zeylik tezgahın başında, yaklaşık 5 metre ötesinde de Kostol'a oturuyor. Her ikisi de asker değil artık. Müzik otomatı 3. kez Şendul operetinin marşını gümbür gümbür çalıyor. Caden gözlerini fıldır fıldır döndürerek meyhaneci diye bağırıyor. Bir daha doldur. Zeylik derhali bastırıyor ve kadehleri getiriyor. Arkadaşların şerefine. Kossole çatık kaşlarının altından bakarak çirkin bir sesle "Sen bizim arkadaşımız değilsin" diye bağırıyor. Zeylik içki şişesini koltuğunun altına alıyor ve "Şu halde öyle olsun" deyip tezgahın arkasına geçiyor. Valentin içkiyi yuvarlarken sızıncaya kadar iç Ferdinand diyor. Tek gerçek bu. Bu kez de Willy ısmar diyor. Şimdiden yarı sorhoş Caden "Ey Zeylik" diye aykırıyor. "Bölüğün musibeti herif. Şimdi ceza falan yok değil mi? Sen de bir tane yuvarla bizimle." Ve bir zamanki üstünün omzuna küt diye vuruyor. Bir iki de bunu hazmediyor. Bir yıl önce aynı hareketi yapsaydı ya savaş divanına verilir ya da tımarhaneye tıkılırdı. Kossole önce tezgaha, sonra kendi kadehine, daha sonra da biro sifonunun başında hizmete hazır şişko herife bakıyor ve başını iki yana sallayarak bana "Ernst be" diyor. Bambaşka bir herif olmuş. Ben de onun gibi düşünüyorum. Zeylik'i adeta tanıyamıyorum. Üniformasıyla not defterini öylesine benimsemişti ki, onu gömlekli bir insan, hele bir meyhaneci olarak gözümün önüne getirmem imkansızdı. Şimdi ise kadeh taşıyor ve bir zamanlar önünde bir pire kadar bile önemi olmayan Cade'nin omzuna vurup sendi bendi konuşmasına katlanıyor. Hey be, dünya ne değişiyormuş. Willy yüreklendirmek ister gibi Kossole'nin böğrüne vurup be diyor. Ferdinand şaşkın bir şekilde "Bilemiyorum Willy" diyor. "Şu herifin yüzünü gözünü dağıtsam mı, yoksa bir şey yapmasam mı? Ben bu işi böyle düşünmemiştim. Şuna bir baksana, nasıl da aşağılaşmış. İnsanda istek kalmıyor." Caden durmamacasına ısmarlıyor. Eski amirini kendisi için çırpınır görmekten müthiş keyif alıyor. Zeylik de şimdi bir ayrı pişkinleşti. "Birbirimizi yine hoş görelim" diyor. "Bu defa da ben ısmarlıyorum. Barış şerefine rom içelim." Kossole "Ne?" diyor ve yerinden doğruluyor. Zeylik tasasız tasasız "Rom" diyor. "Dolapta biraz daha var" ve getirmeye gidiyor. Kossole başına vurulmuş gibi gözlerini dikmiş arkasından bakıyor. Willy herif hiçbir şeyin farkında değil diye bir tahmin yürütüyor. Yoksa bunu göze almazdı. Zeylik yanımıza dönüyor ve kadehleri dolduruyor. Kossole "Korkunu bastırmak için Rom'u nasıl da dikip sızdığını unuttun mu yoksa?" diye ona doğru bir soluyor. "Sen morga gece bekçisi olacak herifsin." Zeylik uzlaşmak ister bir el hareketiyle "Çok vakit geçti o zamandan beri" diyor. "Hımırtık onlar gerçek olmaktan da çıktı." Ferdinand yine susuyor. Zeylik sert bir yanıt vermiş olsaydı hemen kavga çıkardı. Ama bu beklenmedik gerileme Kossole'yi şaşkınlaştırıyor ve kararsızlaştırıyor. Cade'nin burun delikleri oynuyor. Bizler de havayı kokluyoruz. Rom mükemmel. Kossole rom kadehini baş aşağı ediyor. "Ben senin armağanını istemem." Cade "Ulan be" diye bağırıyor. "Hiç değilse bana verseydin." Parmaklarının ucuyla kadehi yakalayıp kurtarmaya çalışıyor ama pek azını kurtarabiliyor. Meyhane yavaş yavaş boşalıyor. Zeylik "Paydos" diye bağırıp kepenkleri indiriyor. Biz de kalkıyoruz. "Ne o Ferdinand?" diye soruyorum. Başını iki yana sallıyor. Bir türlü kendinden geçemedi. Şu garson herifle o eski Zeylik'in hiçbir benzerliği kalmamış. Meyhaneci bize kapıyı açıyor ve "Yine buyurunuz baylar, iyi geceler hepinize" diye uğurlamak istiyor. Caden "Baylar ha" diye kıkır kıkır gülüyor. "Demek şimdi baylar olduk. Eskiden adımız domuzlardı." Dışarıya çıkmak üzere olan Kossole yere rastgele bakınca Zeylig'in bacaklarını görüyor. Hepimizin çok iyi tanıdığı tozluklar içindeki bacakları. Pantolon da hala asker biçimi. Üst kısmıyla meyhaneci fakat alt kısmıyla hala onbaşı. Bu durum kararı verdiriyor. Ferdinand bir silkinişte dönüyor. Zeylik geriliyor. Kossole peşinden gidiyor. Ve "Bana bak" diye umurdanıyor. "Schröder, Schröder, Schröder. Köpek herif seni. Hatırlarsın onu hala değil mi? Al bakalım bu da Schröder için. Genel Çukur'dan bir asker selamı sana." Ve bir tane yapıştırıyor. Meyhaneci kapaklanıyor ve tezgahın arkasına sıçrayıp tahtadan bir tokmağa uzanıyor. Tokmak Kossole'nin omzuna ve yüzüne rastlıyor. Ama Ferdinand birden öylesine yabanlaşıyor ki hiçbir şeyden yılmıyor. Zeylig'i yakaladığı gibi başını tezgaha bastırıyor ve bütün muslukları birden açarak ''Çek kafayı şimdi pis sarhoş'' diye dişlerini gıcırdatıyor. ''Seni kendi tezgahında boğmalı.'' Enseden içeriye oluk gibi akan biralar gömleğe ve pantolona dolup Zeylig'i bir balon gibi şişiriyor. Herif öfkesinden böğürüyor. Çünkü şu aralar böyle iyi birayı bir daha bulmak mesele. Sonunda kendisini güçlükle doğrultup bir bardak ele geçirmeyi başarıyor ve aşağıdan ayarlayıp Kossole'nin çenesine yapıştırıyor. Olup bitenleri kapı ağzında durup ilgiyle izleyen Veli olmadı diyor. Bir kafa vurup dizlerden yapışacaktı. Hiçbirimiz karışmıyoruz. Bu iş Kossole'nin işi. Hatta kıyasıya pataklansa bile ona yardım etmemiz doğru olmaz. Bizim burada durmamız başkalarının Zeylig'e yardımını önlemek için sadece. Bundan fazlasına kimse istekli değil. Çünkü Caden meseleyi 3 kelimeyle açıkladı. Ferdinand'ın suratından şakır şakır kanlar akıyor ama o da iyice kızışıp Zeylig'in hesabını veriyor. Gırtlağına bir yumruk yapıştırıp alaşağı ettikten sonra üstüne atlayıp kafasını işi tamam oluncaya kadar birkaç defa ve şiddetle yere vuruyor. Sonra oradan uzaklaşıyoruz. Lina boğuluyormuş gibi sesler çıkaran şefinin önünde sapsarı olmuş duruyor. Willy en iyisi onu hastaneye götürmeniz diye arkaya doğru sesleniyor. Birkaç hafta sürer, tehlikeli değil. Kossole bir çocuk gibi rahatlamış gülümsüyor. Schröder'in öcü şimdi alındı. Güzel oldu derken yüzündeki kanları siliyor. Sonra bizlere elini uzatarak, şimdi de diyor, karımın yanına hızla dönmeli. Yoksa beni sahiden bir dövüşe katıldı sanır. Pazar yerinde birbirimizden ayrılıyoruz. Yup ve Valentin kışlaya gidiyorlar. Ay ışığı vurmuş kaldırımlarda çizmelerinin rap rapları duyuluyor. Albert birdenbire onlarla gitmeyi öyle isterdim ki diyor. Willy anlıyorum diye ondan yana çıkıyor. Buradaki insanlar biraz küçük hesaplı olmuşlar değil mi? Başımla doğrulayarak bizim de diyorum herhalde pek yakında yine okula gitmemiz gerekecek. Durup sırıtıyoruz. Hele Caden bundan dolayı pek keyifleniyor. Sonra da kahkahayı basıp Valentin ve Yup'un arkasından gidiyor. Kafasını kaşıyan Willy, okuldakilerin bizlerden pek memnun kalacağını sanıyor musunuz diyor. Herhalde öyle pek rahat vermeyiz kendilerine. Carl onlardan bir aile uzakta kahramanlar olduğumuz zaman diyor bizden daha çok hoşlanırlardı kuşkusuz. Willy de olup bitecek maskaralıkları çok merak ediyorum diye kendi görüşünü açıklıyor. Çelik banyosundan geçmiş bu yeni halimizle. Bir bacağını biraz kaldırıp gürültüyle yelleniyor ve az önce söylediğinin doğruluğunu ispat etmek ister gibi memnun memnun 30,50 diyor. Dördüncü kısım. Bizim bölük dağıtıldığında silahlarımızı yanımıza almamız gerekmişti. Silahları ancak memlekette teslim etmemiz için talimat gelmişti. İşte şimdi kışlada onları devrediyoruz. Aynı zamanda terhis ücretlerimizi alıyoruz. Bunun 50 markı terhis parası, diğer 50 markı da yol parası. Bundan başka adam başına bir pelerin, bir çift ayakkabı, bir üniforma ve çamaşır almaya da hakkımız var. Partalları almak için kışlanın tavan arasına tırmanıyoruz. Depocu isteksiz bir el hareketi yaparak kendiniz bir şeyler bulun diyor. Willy şöyle bir dolaştıktan sonra partalları buluyor ve babacan bir tavırla ''Bana bak'' diyor. ''Sen acemilere böyle yapabilirsin ama bize sökmez. Partalların hepsi de Nuh peygamber zamanından kalma. Yenilerini göster bakalım.'' Depocu kızgın kızgın ''Başka yok'' yanıtını veriyor. Willy ''Ya'' diyor ve adamı bir süzdükten sonra alüminyumdan bir tabaka çıkarıyor. ''Cigara içer misin?'' Bir iki kabak kafasını iki yana sallıyor Willy. Şu halde tütün içersin ha diye cebine uzanıyor. Hayır. Her şeyi önceden hesaplamış olan Willy pekala. Şu halde kafayı çekersin elbette diye ceketinin üst kısmında bir kabarıklığa uzanıyor. Depocu gevşek gevşek onu da içmem diyor. Willy dostça bir tavırla. Şu halde suratının ortasına birkaç tane yapıştırmaktan başka yapacak bir şey kalmıyor diyor. Şöyle kusursuz üst baş almadan buradan bir yere ayrılmayız. Bereket tam bu sırada askerler arasında önemli bir durumu olan Yup yetişiyor. Yup depocuya bir göz kırpıp Heinrich diyor. Benim memleketimdendirler, piyadeydiler. Haydi depoyu göster. Depocunun yüzü gülüyor. Ne diye hemen söylemezsiniz? Birlikte arka tarafa geçiyoruz. Yeni öteberiler orada. Üstümüzdeki partalları çabucak bir yana atıp yenilerini giyiyoruz. Willy cephede kansızlığa tutulmuş olduğunu ileri sürerek iki pelerin istiyor. Depocu çekiniyor. Yup onun koluna girip bir köşeye götürüyor ve tayın bedelleri üzerine görüşüyor. Geri döndükleri zaman depocunun yatışmış bir hali var. Şimdi epeyce şişmanlamış görünen Caden'le Willy'yi şöylesine bir süzerek ''Bana göre hava hoş'' diyor. ''Bazıları bu eski püsküleri nasıl olsa gelip almıyor. Paraları var. Depo mevcudu tamam çıksın da.'' Her şeyi teslim aldığımıza dair imza veriyoruz. Depocu az önce cigara içmekten söz açmamış mıydın sen diye Willy'ye soruyor. O da hayretle sırıtarak cigara tabakasını çıkarıyor. Biriki ya tütün diye devam ediyor. Willy de ceket cebine uzanıp kafayı çekememezlik de etmesin herhalde ha diye soruşturuyor. Herif sakin sakin elbette etmem diyor. Hatta bunu hekim salık verdi. Bende de kansızlık var. Sen o şişeyi burada bırak. Bir miktar olsun kurtarmak isteyen Willy bir saniye diyor ve şişeyi başına döküyor. Sonra az önce dolu olan şişeyi hayretle bakan herife uzatıyor. Şişe şimdi yarıya inmiş. Yup bizi kışlanın dış kapısına kadar geçirirken burada bir başkası daha var. Biliyor musunuz kim diye soruyor. Max Weil, askeri şurada. Kosole tam yerini bulmuş diye görüşünü söylüyor. Bundan âlâ baskı yeri bulamaz değil mi? Yup hem öyle hem değil diyor. Şimdilik iş Valentin'le benim elimde. Parasız yolculuk bileti ve benzer bir şeyler gerekirse ben tam yerindeyim. Bana bir bilet versene diyorum. Bizim Adolf'u görmeye giderim. Bir bloknot çıkarıp bileti zımbasından koparıyor. İkinci mevkiye de gidersin elbet. Öyle olsun. Dışarıda pelerininin düğmelerini çözen Willy ile karşılaşıyoruz. Altından bir pelerin daha çıkınca sonradan yürütüleceğine bende bulunması daha uygun diyor. Bedenimdeki yarım düzine mermi parçası anısına bunu ordu bana hoş görmedi. Büyük cadde boyunca yürüyoruz. Kossole güvercinliğini bugün öğleden sonra onaracağını anlatıyor. Savaştan önce posta güvercinleri ve siyahlı beyazlı güvercinleri olan bir damızlığı vardı. Aynı işe yine başlamak istiyor şimdi. Cephedeyken hep bunu düşündü. Başka ne var ne yok Ferdinand diye soruyorum. Kısaca iş arıyorum diyor. Serde evlilik var be, şimdi iş başı. Kilise tarafından birkaç el silah sesi duyuluyor. Birden kulak veriyoruz. Willy bilgiç bilgiç, asker tabancası ve tip 98 tüfek diyor. Sanırım iki tabanca. Caden öyle de olsa diye gülüyor ve yandan bağlı ayakkabılarını sallıyor. Flander'i düşünürsen yine de müthiş bir barış havası. Willy erkek giysileri satan bir dükkanın önünde duruyor. Vitrinde kağıttan ve ısırgan lifinden yapılmış kumaştan bir giysi var. Ama o bunlarla pek ilgilenmiyor. Buna karşılık giysinin arkasında asılı duran ve güneşten solmuş bir sıra moda yaftalarını büyülenmiş gibi gözden geçiriyor. Bir avcıyla sonu gelmeyen bir konuşmaya dalmışa benzeyen, sivri sakallı ve pek şık bir karton adamı heyecanla göstererek ''Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?'' diye soruyor. Willy'nin avcıyı anlatmak istediğini sanan Kossole ''Bir tüfek'' diyor. Willy onun sözünü ağzına tıkayarak ''Saçmalama'' diyor. Bu bir ceket atay, bir frak anladın mı? Şimdi pek moda. Biliyor musunuz ne geldi aklıma? Bu pardesülerin biçimini değiştirtip şu klapaları kaldırtırım. Pek güzel bir tanesinden yaptırıp sonra da söktürüp siyaha boyatırım. Olur vallahi. Willy kendi buluşuna gittikçe daha fazla vuruluyor. Ama Carl onu caydırmak ister gibi ve bilgiç bilgiç buna uygun çizgili bir pantolonun var mı diye soruyor. Willy bir an şaşkınlıktan sonra onu da benim ihtiyarın dolabından yürütürüm diye kararını veriyor. Hem güveylik beyaz ceketini de alınca tamam. Siz o zaman görün Willy'yi. Mutluluktan uçar gibi hepimizi bir bir gözden geçirerek çocuklar be diyor. Yaşamanın tadını çıkaracağız artık değil mi? 9. Ayrımın sonu. Sayfa 94.